Herkese merhabalar. Geçtiğimiz günlerde bir öğrenci mesaj attı. Bu ara dönem bittiğinde. Bütün derslerden kalmış. Hocam dedi, görüşebilir miyiz? Yani geleceğimle ilgili. Elbette dedim. Biz çünkü akademik danışmanlık da yapıyoruz. Ve aslında akademik danışmanlık tam olarak da bu. Yani ders ekleyip onaylamak falan değil de bir öğrencinin derslerle ilgili durumları, işte ona yardım etmek, nasıl bir yol izlemesi gerektiğiyle ilgili bilgi vermek aslında. Ve çocuğun yaptığı çok güzel bir şeydi. Hani konuya hakim olmayan biri olarak hakim olan kişiye güvenip ona danışmak. Bu çok güzel bir şey. Bunu hepimiz yapmalıyız, ego yapmadan. Elbette dedim, görüşebiliriz. Sonra mesaj yapmış, demiş hocam ya babam da katılabilirim. O da gelmek, o da görüşmek istiyor. Elbette dedim, katılabilir. Şimdi buna farklı gözle bilenler olabilir, bakanlar olabilir. Hani o yaşta öğrencinin velisi ne alaka falan filan gibi. Ben böyle düşünmeyi çok desteklemiyorum. Bir kere zaten ülkemizde 18-19 yaş çok olgun bir yaş değil artık. Ama bunun yanında bizim toplumumuzda aile bağları biraz daha farklı olduğu için, yani geleneksel dünyadakinden biraz daha farklı. Hani biraz daha sıkıyız biz İtalyanlar gibi. O yüzden 30 yaşında, 35 yaşında, 40 yaşında da olsanız, eğer babanız sağ ise, her zaman o sizin babanız, siz de onun evladı oluyorsunuz. Ve başınıza bir şey bile gelse muhtemelen ilk arayacağınız insan da babanız oluyor. Dolayısıyla bu ayrı bir konu. Yaşayanlara da uzun ömürler diliyorum. O yüzden geldi yani. Çok da güzel bir sohbet oldu. Öncesinde biraz açıkçası çekindim. Tanımıyorum, etmiyorum. Çünkü öğrenciyi de bilmiyorum ben. Ders vermemiştim. Hani dedim ya, belki de gelecek, siz niye bırakıyorsunuz bu çocuk, hani o kadar okul bitirdi, o kadar şey yaptı, nasıl hepsinden kalıyor falan diye. Belki de dedim ters konuşur. Hani merak ettim. Endişelenmek demeyelim buna. Epiktetos mesela Zenon'dan bahseder böyle. Hani Zenon'un bir hikayesi vardır. Kralla görüşeceği zaman bile nasıl endişelenmedi der. Doğru, Stoacılık bunu söyler bize. Neden peki endişelenmemeliyiz? Çünkü aslında karşınızda kral da olsa, en üst kademe olarak düşünelim, o zamanın en alt kademesi olan köle de olsa, siz hep aynı şeyi söylemelisiniz zaten. Bu da doğru olan olmalı. Ama yine de tabii insan bir merak etmiyor değil yani. Her neyse. Yani şeker gibi insanlarmış ikisi de. Güzel bir sohbet etmiştik. Burada çocukta aslında şöyle bir olay vardı. Çocuk hani vazgeçmek üzere, yani bırakmak istemiş. Aslında evde demiş ben yapamıyorum yani. Bırakacağım. Bununla ilgili aslında biraz konuşmak istiyorum. Öncelikle bu vazgeçme konusu biraz tehlikeli ve sakıncalı. Bizim hayatımızdan vazgeçme diye bir kelimeyi çıkarmamız lazım. Ama burada arada bir önemli bir ara, hani çok anlatım bozukluğu oldu da, bir şey söylememiz gerekiyor. Bu hiçbir zaman obsesyonla kıyaslanmamalı ve karıştırılmamalı. Yani siz birini seviyorsunuz diyelim, o size yüz vermiyor. Hayır, benim olacaksın, ben senden vazgeçmiyorum gibi bir obsesyon kesinlikle olmamalı. Bizim söylediğimiz şey bu değil. Bizim söylediğimiz şey şu: bir şeye başladıktan sonra vazgeçilir. Dolayısıyla ya başlamayacağız ya da başlayacağız ve hep çaba göstereceğiz. Bakın, iyi olana kadar iyi olamıyoruz zaten bir şeyde. Gitar çalanlar, piyano çalanlar, bu örneği vermiştim. Spor yapanlar, mesela yeni tenise başladık, 3 saat oynadık. İlk günle 3 gün arasında bile dünya kadar fark var. Yani şu an iyi miyim? Hayır. Ama daha iyiyim. Ve gerçekten iyi olana kadar da hep ilerlemeye devam edeceğim. Belki de hiçbir zaman iyi olamayacağım ama hep ilerleyeceğim. Ve ilerlemeye devam edeceğim, çalışmaya devam edeceğim. Buradaki ana fikir o. Dolayısıyla vazgeçmek başlanan şey de olur. Başlamıyorsanız vazgeçemezsiniz. Peki o zaman burada önemli bir şey daha var. Bakın, başlamak. Peki bunu nasıl yapacağız? Epiktetos bundan bahsediyor. Hatta birden fazla bahsediyor. Güreşçi örneği verir. Olimpiyat oyunları örneği verirler. Şunu diyor aslında: sen güreşçi mi olmak istiyorsun kardeşim? Git bir güreşçi bul. Güreşçi ne yapar? Ne yer? Ne içer? Nasıl yatar? Nerede gezer? Ne yapar? Eder? Yani buna bir bak diyor. Bunu yapabilecek misin? O zaman gir. Yani birincisi bu. İkincisi de o spor örneği olduğu için, hani fiziksel özelliklerin yeterli mi diyor. Bizim için çok önemli değil şu an fiziksel özellikler açıkçası. Ama yapmak istediğimiz şey neyse, önce ona iyice bir araştırmayla gitmek gerekiyor. Eğer bu araştırmayı yapıp ben bunu yapacağım diye de karar aldıysanız, ondan sonra vazgeçmek diye bir şey yok. Ondan sonra çaba ve çalışma, disiplinli bir şekilde. Benim gördüğüm kadarıyla toplumumuzdaki, özellikle de bu son birkaç senedir, yani belki 20 yıldır diyelim, gördüğüm, dünyada da böyle bu arada, gördüğüm şey şu: biz çalışmıyoruz artık. Biz çalışmayı bilmediğimiz gibi bildiğimizi de unutmuşuz. öğrenciler de böyle. Öğrenciler ders çalışmayı bilmiyor, not tutmayı bilmiyorlar. Mesela not tutan öğrenci yok artık. Çok nadir. Bu bir öğrenci eleştirisi değil bu arada. Bu bizim toplumumuzun ve dünyanın evrildiği yeri gösteriyor ve bundan dolayı yaşanan sıkıntılardan bahsediyorum aslında. Dolayısıyla vazgeçmek yok. Yani bunu kafamızdan sileceğiz öncelikle. Hatta hatırlarsanız şey diyorduk. Budizm'den bahsederken, bu da örnek verirken hani zihnimizin hani farkındalık sahibi değilsek zihnimize gelişmiştedir ya gelecektedir. Maymun gibi atlar daldan dala diyorduk ya. Daha önceleri konuşmuştuk. Epiktetos da garip şekilde kitabında direkt olarak maymun örneğini veriyor. Eğer biz gerçekten bu içine girdiğimiz konu neyse, bu güreşçilik olabilir, okul olabilir falan, buna tam manasıyla öğrenerek girmezsek o zaman maymun gibi biz meslekten mesleğe, ilgi alanından ilgi alanına atlarız ve hiçbirinde muvaffak olamayız diyor. Bunu çocuklar yapabilir. Bu çocukların yapabileceği bir şey ama yetişkinliğe doğru ilerleyen insanların böyle bir zaman harcama lüksü yok. Yani şunu diyemezsin işte denedim olmadı falan. Hayır. Denemeden önce bunu gerçekten araştırıp ona göre girmek gerekiyor bu yola. Ve girdikten sonra da dediğim gibi vazgeçmek falan yok. Yani bu mesela bu üniversite konusunda tabii gençlerin şöyle bir dezavantajı var. Hataları yok mu, eksikleri var. Bu dediğimi yapmıyorlar. Ama onlar yapmıyor da hani biz de onlara bunu tam olarak aktaramıyoruz. Orada da bizim eksiğimiz var. Burada hani biraz daha çaba göstermek lazım. Çünkü onlar bu tercihleri yaparken bir de üstüne üstlük ergenlik dönemindeler. Bunun da verdiği apayrı bir zorluk var. O yüzden o dönemde yanlış karar almak olası. Şimdi bu arkadaşa ben vazgeçmemesini söyledim. Ancak yine de hayatınızda böyle bir durum varsa istemeye istemeye girdiğiniz, tam olarak araştırmadan girdiğiniz ve yapamadığınızı düşündüğünüz şeyler varsa elbette ki bırakabilirsiniz. Ama hani ben şunu da söylemek istiyorum. Keşke bunu daha önce yapsak ama yapmadık. Ama neyi seçersek seçelim, ne yaparsak yapalım. Daha önce de hep söylüyorduk ya, savaş zamanı olsun, afet zamanı olsun. Biz her zaman toplum için işler yapabiliyoruz. Seçtiğimiz meslek o kadar önemli değil bu konuda. Çünkü biz seçtiğimiz mesleği de yine daha iyi bir insan olmak için kullanmak zorundayız. Mesleklerin iyisi kötüsü yok. Mesleklerin hepsi kutsal. Aklınıza ne gelirse. Örneğin hani temizlik işi mesela çok hoş görülmez değil mi? Hani çöpçüler falan derler. Bunları biz hakaret olarak bile kullanıyoruz günlük hayatımızda. Genelliyorum elbette, biz kişisel olarak kullanıyoruz demek istemiyorum. Belki çocuklar esprisine bile söylüyorlar ama. Böyle bir mesleğin olmadığını düşünebiliyor musunuz mesela? Hayır. Bir hastanenin temizlik görevlisi olmadığını düşünebiliyor musunuz? Hayır. Herkes birbirine muhtaç. Meslek olarak böyledir. Hepimiz birbirimize muhtacız. O yüzden zaten sürekli toplum deyip duruyoruz. Kendimiz demiyoruz. Yoksa ben kendimi geliştiririm. Kendi başıma yaşarım. Yetmeyecek bu bir yerden sonra. Her zaman diğer insanlara muhtacız. O yüzden biz aslında kendimiz için en iyi olanı yapabilirsek, daha doğrusu bu yaptığımız şeyleri en iyi insan olarak yapabilirsek, o zaman zaten otomatik olarak topluma da hizmet etmiş oluyoruz. Yani bir doktor doktorluğu en iyi şekilde yaparsa, hem kendi için iyi bir doktor olduğu için bu ona avantaj. Çünkü bu tamlık hissi de veriyor. Ben yapmakla yükümlü olduğum, sorumlu olduğum işi dört dörtlük yapıyorum. İyi bir insan olarak yapıyorum. Bir kere bunun hazzı var. Üstüne üstü bunu yaptığınız için insanlara iyi geliyorsunuz ve bunun yararı var. Ya da bir temizlik görevlisi. Eğer İnsan olarak kendisi iyi bir insan, ahlaklı, dürüst bir şekilde yapıyorsa işini, ki dört dörtlük yapmak bu zaten, o zaman o da iyilik yapıyor. Neden? Çünkü bir doktorun örneğin yapabildiği işi tam olarak yapabilmesine olanak sağlıyor. Onun önünü açıyor yeri geldiğinde. O da otomatik. Yani hepimiz birbirimize bu şekilde hizmet ediyoruz ve bunu her konuda düşünebilirsiniz. Her iş için. Dolayısıyla hani o meslek, şu meslek falan. Hayır. Ortak noktamız çalışmak. Başka bir şey değil. Çalışmak derken de mesaiden bahsetmiyorum. Hem kendimiz hem toplum için çalışmak. Sohbet ederken tabii günlük hayattaki zorluklardan da bahsettim. Bu yeni nesli hep eleştiriyoruz ama yeni neslin de çok yaşadığı zorluklar var. Nedir bu zorluklar? Hani sürekli komplo teorisyeni gibi söylediğim şeyler var ya, TikTok'tur, Instagram'dır gibi. Çocukların ilgi alanları da zayıflıyor. Odaklanma süreleri kısalıyor. Onlar da bu zorluklarla uğraşıyorlar aslında ve Şöyle düşünün, bizim aldığımız eğitim neyse, mesela benim 15 yıl önce aldığım eğitimle aynısını alıyorlar ama onlar bizim gibi değiller artık. Farklı bir dünyada büyüdüler, farklı bir dünya ile büyüdüler ve bu dünyada böyle bir şey var. Yani sadece Türkiye'ye özgü bir durum değil ve onun da bocalaması yaşanıyor. Ama şunu da yine hani samimi olarak söylüyorum, ben kimsenin kafasının tırnak içinde yeterince çalışmadığını düşünmüyorum. Herkesin akıllı olduğunu düşünüyorum. Buradaki tek fark, siz bazı şeyleri 2 saatte anlayabilirsiniz, ben 5 saatte anlayabilirim ama anlarım. Ve bizim bunu aşılamamız gerekiyor. Önce kendimize, sonra diğerlerine. Eğer buna biz inanmıyorsak zaten olmuyor. Ve buna, hani ben buna gerçekten inanıyorum. Neden? Çünkü şu konuda şanslıyım. Çok farklı insanlar tanıyabildim. Bu beyaz yakası, mavi yakası, işte çok zenginleri, belki çok fakiri, akademi, öğrenciler, yetişkinler, bunların birçoğuyla bir arada bulunabildiğim için bu gözlemi yapabiliyorum. Hem eski nesil, yeni nesil hepsini kıyaslayabiliyorum. Buradaki ana fikir aslında şu oluyor: çalışan kazanıyor. Ama kazanıyor derken paradan bahsetmiyorum. Mesela İslami bir laf var, benim onu çok seviyorum ve buna gerçekten inandığım bir laf. İşte Allah çalışana imanı, dilediğine parayı verir diye. Çünkü gerçekten çalışmak para getiriyor gibi bir denklem yok. Hani bu ikisi arasında bir ilişki yok. Para biraz daha farklı bir konu. Ya bir yerden miras kalır mesela, hani çok güzel durumunuz olur. Bir arsanız vardır, imar gelir, ne bileyim, uçarsınız. Bunlar olabilir ama çok çalışıyorsunuz diye, yani bir manav çok çalıştığı için zengin olmaz mesela. Bazı şeyleri doğru yerde, doğru zamanda, biraz da şans isteyen ya da şans değil de bedel isteyen şeyler yapılabilir. Ama ilim örneğin, yani bu bilgi diyelim biz şimdilik, çalışana her zaman gelir. Yeter ki çalışalım biz. Yeter ki çalışalım. Başka bir şey gerekmiyor. Ve çalışmadığımız bir dünyada yok. Ama yine şunu söylemek istiyorum: çalışmak dediğimiz iyi insan olmak için çalışmak. Öfkelenmemek için çalışmak, anlayışlı olmak, hoşgörülü olmak için çalışmak. Yolda önümüze kırdı diye birine bıçak silah çekmemek için çalışmak. Yani çalışmak bu, çalışmak mesai değil. Ama yaptığımız iş de bizim için bir yol. Mesela benim podcastlere birazcık ara verme nedenim de bu aslında. Çünkü ben kendimi bir, hani benim de bir mesleğim var. O mesleği de ben aslında bunun gibi kullanıyorum. Ben o meslek üzerinden yine bu yapmaya çalıştığım şeyleri yapıyorum. Ve o meslekte de benim çok iyi olmam gerekiyor. Ve ben o yüzden aslında öğrencilere söylerken, siz çalışmıyorsunuz derken, şu özgüvenle söylüyorum: ben sizden daha fazla çalışıyorum şu an. Bu benim üstün başarım falan değil. Onların az çalışmasıyla alakalı. Onlar en az benim kadar çalışıyor olmalılar zaten. Çünkü benim ek sorumluluklarım da var. Ama bir öğrencinin sorumluluğu yok. Burada arada bir tabii parantez açıyorum. Öğrenciyken ailesine bakmak zorunda olan ve çalışan arkadaşlarımız da var. Onları ayrı tutuyorum. Onların eforu hepimizden fazla. Ama birçok öğrenci, yani çoğunluğu, ailesinin de beklediği şey sadece şu: senin işin öğrencilik ve çalış. Buradaki çalışma da kendisi için, aile için değil. Bu arada şu detayı da vermek istiyorum. Biz stoacılıktan hep bahsederken şunu söylüyoruz. Epiktetos bunu söyler. Yani akıllı bir insan, öyle diyelim, akıllı bir insan her durumdan fayda sağlamayı bilir. Dolayısıyla eğer sizin arkanızda gerçekten, özellikle genç arkadaşlar, ya size gerçekten destek olan ve arkanız olan bir aileniz varsa çok şanslısınız. Bunu kullanmaya çalışın. Yani buradan yarar sağlamaya çalışın. Eğer arkanızda böyle bir aileniz yoksa bu şanslısınız demek değil. Diğerleri bir tık daha şanslı. O zaman siz de şunu yapabilirsiniz. Dersiniz ki ben bunu gördüm ve ben böyle olmayacağım. Bu her zaman bizim elimizde. Dediğim gibi, bakın, eleştiri bizi bir yere götürmüyor. Ama ben gözlerimizi kapatalım, pasif kalalım demiyorum. Hayır. Biz gözlemleyeceğiz, bakacağız. Diyeceğiz ki burada bir durum var. O durumu anladık. Bunun nedenine gideceğiz. Bunun nedeni de kolay arkadaşlar. Yani hepimizin ailesi eğitimli olmayabilir. Medeniyet daha çok yeni dünyada. 100-150 yıllık medeniyet var. Bu medeniyet her yere de bu arada 150 yıl önce gelmedi. Hala medeniyetin tam oturmadığı yerler var. Şimdi belki çok azdır ama hani 50 yıl, 100 yıl önce bayağı gelmemiş yerler vardı ülkemizde. Dolayısıyla standardın çocuğu dövme olduğu bir yerde büyüyen ebeveyn size mükemmel hizmet edemeyebilir. O yüzden bunlara kızmamak ya da kin tutmamak gerekir. Elbette kızacağız. Ergenken kızıyoruz. En güzel insanlara bile kızıyoruz. Kızılabilir. Hata yapıp bunu fark ettiğinizi anlıyorsanız sorun yok. Ondan sonra bunu bir daha yapmıyorsak, düzeltiyorum, hata yapıp fark ettiğimizi anladık ve bir daha yapmıyorsak çok sorun yok artık. Çünkü o bizim için bir ders anlamına gelir. Ve bazen bazı yanlışlar iyidir de. Çünkü bir daha yapmanızı engeller. Öyle bir şey yaşarsınız ki bir daha onu yapmazsınız zaten. Dolayısıyla kin tutmamak gerekiyor. Bunu bu arada psikologlar da söylüyor. Hani şunu da söyleyeyim. Şunu dedik ya: bunu gördünüz diyelim, memnun değilsiniz. Ben böyle olmayacağım dediniz. Psikologlar bize diyor ki eğer güzel kardeşim sen bunu dedin ama sen bu insanları affetmezsen onlara dönüşüyorsun. Bunu da unutmayalım. Zaten yani şunları dinliyorsak gerçekten bu tarz durumlarda onları affetmeye ve anlamaya da gayret etmemiz gerekir. Çünkü bunu yapmadığınız sürece kimse değil ama siz acı çekiyorsunuz. Kendi içinizde bu öfkeyle yaşıyorsunuz yani. O yüzden bu öfkeden kurtulmanın yolu da onları anlamak için gayret etmek. Dolayısıyla hani böyle bir durumdayız biz. Öğrencilik hayatı aslında böyle bir durum. Biraz burada nasihat eder gibi oluyor ama eğer genç yani belli bir yaşın üstündeki arkadaşlar zaten onlar için de güzel. Çünkü onların da çocukları olacak ve onların da kardeşleri var. Bu onlar için de güzel bir konu. Ama özellikle genç arkadaşlar varsa nasihat gibi algılayabilir ama ben onların abisi sayılırım. Yani ben sizin abinizim. Aynı zamanda dediğim gibi hoca da olduğum için burada iki taraftan bakabiliyorum olaya ki hepinizden de fazla öğrencilik yaptım açıkçası. O yüzden hepsine bakabiliyorum ve gerçekten şunu söylerken bana inanın, öğrencilik hayatınızın en güzel dönemi değil. Öğrenciliği eğer tam anlamıyla yerine getirirseniz en güzel dönem ondan sonraki dönem olacak. Ama siz öğrenciliği sahte bir şekilde yaşarsanız sonrasında daha zor günler sizi bekleyecek. Özellikle gelecek zaten karanlık. Şu an sizden beklenen tek şey şu. Yine parantez açıp o bazı arkadaşlarımızı ayrı tutuyorum. Onların başka dertleri olabilir ama çoğumuz için sadece derslere odaklanıp bir şeyler öğrenmeye odaklanılıyor. Dersleri de değil. Yani bu mesleği yapacaksın. Dolayısıyla bunu en iyi şekilde yapman gerekiyor. Zaten bizim amaç ahlaklı olan bu. Bir işi yarım yamalak yapmak ahlaklı bir davranış değil. Size az para veriyorlar diye kaytaramazsınız. O onların ayıbıdır belki. Hakkınızı vermiyorlarsa bu onların ayıbıdır. Ben orada sessiz kalın demiyorum. Ama en iyi cevap o işi en iyi yapmaktır zaten. Bu aklıma gelmemişti ama şimdi geldiği için anlatacağım. Ondan sonra da bitireceğim hatta konuyu yani uzatmadan. Çünkü sonra hep aynı şeylerden konuşuyoruz. Çok çalışkan olduğuna inandığım, aynı zamanda çok da inançlı bir arkadaş var. Düzeltiyorum. Çok çalışkan olduğuna inandığım yan. Çok çalışkan bir insan yani. Benim inanmam değil. Çok çalışkan bir insan. İnançlı da bir insan ve çalışkanlığının altında aslında o inancı yatıyor aslında. Çünkü diyor ki ben burada bir yani ben başkalarının hakkına giremem. Ben bana verilen işi en iyi şekilde yapmalıyım. Yanımdaki yapmıyor olabilir. Ben yapmak zorundayım. Ve bunu şöyle bir olay geçmiş başından. Bizim çalıştığımız bir yerde bir birimde bir adam vardı. Belalı bir adam. Çalışmazdı. Patron da ilgilenmezdi. Onun kendi kafasına başka fikirleri vardı. Çalışmasın derdi mesela ve bu adam çay kahve içerdi arkadaşları çalışırken. İnsanlar da arkasından konuşur ama yüzüne bir şey söyleyemezlerdi siyasi bir gücünden dolayı. Bu bahsettiğim çalışkan arkadaş o birimde çalışıyor. İki kişiler. Bu arkadaş ve o kaytaran arkadaş var. Çalışkan arkadaş ve kaytaran arkadaş diyeyim. Çalışkan arkadaş işte bu fiziksel bir iş bu arada aynı zamanda. Hem biraz kafa patlatıyorsunuz hem de fiziksel takip de gerekiyor. İşleri tek başına yapıyor. İşte gelenler de dalga geçer gibi soruyorlarmış işte o adam nerede hani sen niye tek başınasın falan diye. Tatile mi gitti falan diye takılırlarmış. Ben cevap vermemeye başladım bir yerden sonra. Zaten abi ben buradayım. Halledelim işinizi dedim diyor. Ve günlerden bir gün bu kaytaran arkadaş geliyor birime. O izliyor çünkü uzakta çaycıda falan oturuyor zaten. Yani bu adam çalışırken orada tek başına iki kişilik işi yaparken orada oturuyor çay içiyor. Bir gün gelmiş demiş ki ben demiş sana bir şey söyleyeceğim. Burada demiş beni kimse gelip de burada çalıştıramaz. Bana demiş hani ona bunu derler falan filan. Ben demiş burada gelip çalışmam. Bana da hiçbir şey olmaz. Ama demiş ben şimdi demiş gelip seninle çalışacağım. Ben senin o iki kişilik işi tek başına yaptığını demiş gördüm ya. Hani o adamın bile içine işlemiş bu aslında. Ben demiş lan hani senin bu eforun için gelip burada çalışacağım demiş. Buradaki aslında bu şey fıkrasına gülünmeyen adam gibi hissettim bir an. Buradaki ana fikir şu. Hep ne diyoruz biz stoacılıktan bahsederken? Bu mükemmel bir stoacılık bakış açısı örneği. Bu arkadaş stoacı falan değil ama inançlı bir arkadaş diye o yüzden söylemiştim. Hani bu inanç konuları biraz birbirine benzediği için söylüyorum. Adamın çünkü bakış açısı şu. Dediğim gibi diyor ki bu benim işim mi kardeşim? İşim. Ben işe girerken şunu mu anlaştım? Yani ben milletle çalışırım. Bir işi ikiye üçe böleriz. Ben işte 2 saat. Hayır bunu ben elimden geleni yapacağım diye anlaştım. Mesai saatlerim bu. Alacağım para bu. Ben bunları biliyorum. Kabul ettim. Sözleşmem bu. Ve ben çalışacağım. Ben çalışmaya geldim. Başkası çalışmıyorsa o onun ayıbı. O onun yanlışı. O eğer çalışmayıp karşılığını parasını alıyorsa orada bir tabiri caizse haram para varsa onunla ilgili. Ben çoluğuma çocuğuma böyle yapamam. Hani o parayı yediremem. Ben elimden geleni yapacağım. Ve bu siz işte aynı stoacıktaki gibi akıl vermek, tebliğ etmek. Hayır, bundan hiçbiri yok. Biz doğru olduğunu bildiğimiz şey neyse biz bunu yapacağız. Başkası bizi övmüş, başkası bize teşekkür etmiş, prim vermiş. Bundan hiçbir önemi yok. En önemli şey doğru bildiğimiz şeyi yapmak. Ve yine çalışmaya geliyor aslında olay. Yani bu örnek spesifik olarak aslında çalışma örneğiydi ama çalışmadan bunları başaramıyoruz. Çalışmadan iyi insan da olamayız. Çalışmadan hoşgörülü de olamayız. Çalışmadan anlayışlı da olamayız. Bunların hepsi iş. Ve bu hafif bir iş değil. Hani çalışma derken dediğim gibi mesaiden bahsetmiyorum ben genellikle. Bu örnek güzel bir örnekti. Çünkü aynı zamanda bu şeye de benzer. Yani örneğin çok öfkeli bir insanım diyelim. Ben burada size anlatıyorum. Öfke kötüdür. Öfke işte ne bileyim şeytandan gelmedir diyorum. Size anlatıyorum, anlatıyorum. Yolda gidip millete küfrediyorum diyelim. Tabii ki de böyle bir şey geçerli değil. Böyle olmamalı. O yüzden şu an benim yaptığım burada kişisel olarak sizin, çok hazırlıksız bir cümleye girdim, toparlayamadım. Konuşmak kolay, öyle söyleyeyim. Benim yaptığım çok kolay, şu an yaptığım. Ama bir de bunun dışındaki bir hayatımız var. Esas yaptığımız şeyler orada ve esas ilgilenmemiz gereken yer de orada. Eğer bunları dinlemek sadece iyi geliyorsa bu yeterli değil. Buradan gerçekten bir şeyler çıkarıp bunu hayatımıza uyarlamak zorundayız. O zaman biz gerçekten topluma yararlı oluyoruz. İşte bu bahsettiğim arkadaşlar gibi insanlar, diğer insanları ikna etmenin, onlara doğru yolu göstermenin en güzel yolu bu. Konuşmak değil. Ha, buradaki amacımız biraz daha farklı. Biraz daha yayılsın istiyorum açıkçası. Yani bu hikayeleri insanlar da duysun istiyorum. Benim derdim o. Ama esas işte bu, hani tüm bu stoacılığın, tüm bu felsefenin temeli bu bahsettiğim arkadaşlar. Bu çalışan insanlar ve biz de böyle insanlar olabiliriz ve böyle insanlar olmalıyız. Amacımız da bu olmalı. Bugünlük bu kadar. Yani biraz konuyu yarım bırakmış gibi hissettim ama aslında kalmadı. Yani güzel bir yere bağladık. Yine de devam edeceğiz zaten. İyi talih ve adalet bizimledir. Hoşça kalın.